Yuhanna 5. bölüm 28. ayete geldik. Şöyle okuyoruz 28 ve 29. ayetlerde. Buna şaşmayın. Tüm mezarda yatanların onun sesini işiteceği vakit geliyor. İyilik yapanlar yaşamak için, kötülük yapanlarsa yargılanmak için dirilecekler. Burada iki ayrı tür dirilişten söz edilmektedir. Vahiy kitabı bu konuda daha da ayrıntılara inerek ilk dirilişin ve ikinci dirilişin nasıl tamamlanacağını tanımlar. Birinci diriliş, İsa Mesih'e iman etmiş ve kurtulmuş olan bütün imanlıların dirilişidir. Bu olay Tanrı'nın gelecekle ilgili planlarından gerçekleştirecek olanların ilkidir. Bu olayı biz aynı zamanda kilisenin yani inanlılar topluluğunun yeryüzünden alınışı olarak da adlandırıyoruz. Grekçe'de bu sözcük harpazo sözcüğüdür. Pavlos bu sözcüğü 1. Selanikliler 4. bölüm 17. ayette kullanarak alınıp götürüleceğiz demektir. Kilisenin yani imanlılar topluluğunun yeryüzünden alınıp götürülüşü henüz gelecekte yaşanacak bir olaydır. Bu olayın hangi tarihte olacağı ve bununla ilgili belirtilerin neler olacağı önceden bildirilmiştir. Bu olay herhangi bir zamanda gerçekleşecektir. Bu olay olduğunda İsa Mesih kendisine ait olan hem ölmüş hem de yaşamakta olan imanlıları çağıracaktır. Bu birinci dirilişin bir bölümüdür. Daha sonra büyük sıkıntı döneminde çok sayıda Mesih imanlısı imanları uğrunda öldürüleceklerdir. Bunlar da büyük sıkıntı döneminin sonlarında eski antlaşma imanlılarıyla birlikte ölümden dirileceklerdir. Bu olay da birinci dirilişin ikinci aşamasını oluşturur. Bunlar sonsuza dek yaşamak üzere ölümden dirileceklerdir. Birinci diriliş budur. Rabbimizin dediği gibi yaşama diriliş işte bu diriliştir. Bundan sonra büyük beyaz tahtın önünde yargılanmak için bütün çağların iman etmeyen insanların dirilecekleri bir diriliş daha olacaktır. Bu insanlar yaptıkları şeylerle yargılanmayı hak etmiş insanlardır ve hak ettikleri karşılığı da alacaklardır. Bunlar doğru ve adil Tanrı'nın önünde durup hesap vereceklerdir. Tanrı'dan kendilerini bağışlaması için merhamet dileyeceklerse de Tanrı onları bağışlamayacaktır. Çünkü Tanrı onları yaşarlarken uyarmış ama onlar Tanrı'nın iradesi altına girmeye, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcıları olarak kabul etmeye yanaşmamışlardı. Beyaz tahtın önünde yapılacak olan bu yargılamada hiç kimse kurtuluş bulmayacaktır. Çünkü buraya sadece kaybolmuş kimseler getirilecekler ve yaptıkları işlere göre yargılanacaklardır. Çünkü yargının da kendi içerisinde dereceleri bulunmaktadır. Ben kendi kendime hiçbir şey yapamam diyor İsa Mesih. İşittiğim gibi yargılarım. Benim yargılayışım doğrudur çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini ararım. Yuhanna 5 ayet 30. İsa Mesih burada ben kendiliğimden hiçbir şey yapmam diyordu. Unutmayalım ki İsa bu sözü söylerken yeryüzünde bulunuyor ve bizim insan tabiatımızı taşıyordu. O yeryüzüne insan bedeni kuşanarak kendi isteğini değil, Baba Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmeye gelmişti. Kendisi Tanrı olduğu halde yeryüzüne gelerek kendisini belirli bazı sınırlamalara tabi tutmuştu. Kendiliğimden hiçbir şey yapamam deyişinin nedeni de bu olmalıydı. Burada bizim için de bir örnek bulunmaktadır. Bizim insan olarak irademiz eski bir tabiatımız vardır ki değerli dostum, bu tabiat Tanrı'ya itaat edemez. Tanrı'ya karşı isyan ettiğimiz için Tanrı'ya itaatimiz bundan böyle söz konusu değildir. Her doğal değerli dostum, her doğal benlik, her doğal yaşama, her doğal insanın durumu böyledir. Rabbi İsa Mesih Nikodemos'a yeniden doğmalısın demesinin nedeni buydu. Çünkü bedende olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Bedenden doğan beden, ruhtan doğan ruhtur, diyor Yuhanna 3. bölüm 6. ayette. Sizin ve benim yeniden doğmamıza ihtiyacımız vardır. Çünkü eski tabiatımız hiçbir zaman ıslah edilemez bir yapıda bulunmaktadır. Bizim eski tabiatımız ya da doğal benliğimiz Tanrı'ya karşı isyan etmiştir. İnsan cennetten atılalı beri eski tabiatımız cennetin kapılarının önünde protesto eylemleri yapa gelmektedir. Akıllanmaz, adam olmaz bir doğal benliğe sahibiz. Ama dediğimiz gibi bu doğal benliğe uyarak Tanrı'yı hoşnut edebilmemiz asla ve asla mümkün değildir. Bu nedenle yeniden doğmalı, yukarıdan doğmalı, Tanrı'dan doğmalı, ruhsal bir benliğe, yeni bir tabiata sahip olmalıyız. Tanrı'yı ancak bu yeni tabiatla, bu yeni doğayla, yeni bir benlikle hoşnut edebiliriz. Evet, şimdi de Rabbimiz yapmış olduğu iddiaların gerçek olduğuna tanıklık edecek, tanıkların var olduğunu gösterecektir. Eğer kendim için tanıklık edersem, tanıklığım gerçek sayılmaz, diyor Yuhanna 5. bölüm 31 ve 32. ayetlerde. Benim için başka biri tanıklık ediyor. Onun benim için ettiği tanıklığın gerçek tanıklık olduğunu biliyorum. Değerli dostum, kutsal yazılar iki veya üç kişinin yapacağı tanıklıkla herhangi bir davanın sabitleştirilebileceğini söyler. Kendim için ben tanıklık ederim sözü bir mahkemede hiçbir işe yaramaz, değil mi? Ama benim için tanıklıkta bulunacak başka biri vardır dersem durum hemen değişir. İsa'nın burada sözünü ettiği tanık vaftizci Yahya değildir. İsa bunu açıklıkla dile getirerek kendisi için tanıklık edenin bir insan olmadığını söylüyordu. Yuhanna 5.33'te şöyle diyor, Yahya'ya adamlar gönderdiniz ve o gerçeğe tanıklık etti. İsa burada vaftizci Yahya'nın kendisi için tanıklıkta bulunduğunu söylüyordu. Onların bildikleri tek tanık Yahya'ydı ama İsa burada hala başka birinden, insan olmayan başka birinden daha söz ediyordu ki, bu ikisinin tanıklığı karşısında bu insanlar İsa'nın iddialarını kabul etmek zorundaydılar. Kaldı ki diyor, benim tanıklığım insanlardan kaynaklanmıyor ama siz kurtulasınız diye bunları söylüyorum. Yuhanna 5 ayet 34. İsa burada insanların tanıklığından çok daha yüksek birinin tanıklığından söz ediyordu. Bununla birlikte İsa vaftizci Yahya'ya bir de yanan ve ışık saçan bir çırağı demektedir. Burada söylenmek istenen şudur. Işık İsa'nın kendisidir. Bu ışığa tanıklık eden Yahya ise bu ışığı tutan, yayan ve yansıtan kişiydi. Çünkü İsa'ya tanıklık ediyordu. Yuhanna 5:35-36. ayetlerde de şöyle okuyoruz. Yahya yanan ve aydınlık veren bir ışıktı. Siz de onun ışığında bir süre sevinç bulmak istediniz ama ben Yahya'nın tanıklığından daha üstün tanıklığa sahibim. Çünkü babanın sonuçlandırmam için bana verdiği işler, yapmakta olduğum bu işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Burada da anlaşılacağı gibi İsa Mesih'in iddialarının doğruluğuyla ilgili geçerli belgeleri yapmış olduğu mucizelerdi. Bugün bazıları çıkıp İsa'nın yapmış olduğu şeyleri yaptıklarını iddia ediyorlarsa da benim görüşüme göre bu kimseler açıkça küfretmektedirler. Bunu iddia eden kimseler aslında üç kağıtçı şarlatandırlar. Çünkü İsa'nın yaptığı mucizeler, onun kim olduğuyla ilgili bulunmuş olduğu iddiaları kanıtlayan, destekleyen en önemli belgelerdi. Sadece bir iki yerde hasta iyileştirmedi. Hastaları iyileştirmek için bir iki yerde şifa toplantıları düzenlemedi. Hiçbir bağış kabul etmedi. İnsanları sıraya dizerek tek tek önünden geçirtmedi. Kendisi kalabalıkların içine girdi, insanların bulunduğu yerlere gitti ve İsa'nın gittiği, geçtiği yerlerde bulunan insanlar hastalıklarına şifa buldular. Ama herkes, bu noktaya İncil üzerindeki çalışmalarımızda sık sık değindiğimizi hatırlayacaksınız. Değerli dostum, isamesi sadece 5-10 kişiyi, 50-60 kişiyi, 100 ya da 200 kişiyi değil ama resmen binlerce kişiyi iyileştirmiştir. Kendisine gelen her insana şifa vermiştir. Fiziksel ve ruhsal hastalıkları iyi etmiştir. Ölüleri bile diriltmiştir. O bunu o kadar açıkça yapmıştır ki hiç kimse yok sen beni iyileştirmedin diyememiştir. Körleri, kötürümleri, sakatları, felçlileri İsa iyi etti. Bunu herkesin gözü önünde yaptı. İsa'ya düşman olanlar bile İsa'nın yaptığı mucizeleri insanları sağlığa kavuşturduğunu inkar edemediler. Bugün bazı beyefendiler ne yazıyorlar? Aradan yaklaşık 2000 yıl geçtikten sonra bazı bilim adamları kütüphanelerindeki masalarının başına oturarak biz İsa'nın mucizeler yaptığına inanmıyoruz diyerek kitaplar yazıyorlar. Ama bu insanların böyle söylemeleri hiçbir şeyi değiştirmez. İsa'nın mucizeleri, İsa'nın kendisiyle ilgili olarak bulunmuş olduğu iddiaların gerçek olduğunu gösteren açık birer belgelerdir. İsa'nın yaptığı mucizeler onu babanın, baba tanrının göndermiş olduğunu açıkça tanıklık ederler. Beni gönderen baba kendisi de bana ilişkin tanıklık etmiştir. Siz hiçbir dönemde ne onun sesini duydunuz ne de onun yüzünü gördünüz. Onun sözü içinizde kalmıyor çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları dikkatle araştırıyorsunuz çünkü sonsuz yaşamınızın onlarda bulunduğunu sanıyorsunuz. Oysa bana da onlar tanıklık ediyor diyor İsa Mesih Yuhanna 5. bölüm 37-39 ayetler arasında. Bu son ayet sık sık yanlış anlaşılmaktadır. Burada İsa Mesih kutsal yazıları araştırın diye bir emir vermiyor. Sadece onların kutsal yazıları araştırdıklarını söylüyor. Ne demek istediğimizi biraz açalım isterseniz. Yahudiler içinde sonsuz yaşama götüren gerçekleri bulmak için kutsal yazıları inceleyip araştırıyorlar. Bunu yapmakla çok iyi bir şey yapıyorlardı ama tüm bu kutsal yazıların aslında İsa Mesih'e tanıklık ettiğini anlamıyorlardı. Kutsal yazıları dikkatli bir şekilde araştıran bir kimse bu yazılarda İsa Mesih'in tanıklığını anlayabilmelidir. Eğer anlayamıyorsa araştırmaları boşunadır. Çünkü tüm kutsal yazı İsa'ya işaret eder. Kutsal yazının merkezinde ana konusu aslında İsa Mesih'tir. Şimdi kutsal yazıyı araştırıp burada İsa Mesih'i görmüyorsan bu araştırmalar boşunadır. Bu nedenle bu noktaya çok dikkat edilmelidir diyoruz ve incelemelerimizde sizlerin de İsa Mesih ile karşılaşmanızı, onun gerçek Rab ve kurtarıcı olduğunu görmenizi diliyoruz ve bu alanda sizler için dua ediyoruz. Yine de yaşam bulmak için bana gelmek istemiyorsunuz diyor İsa Mesih Yuhanna 5 ayet 40'ta. Kutsal yazılar İsa Mesih'e işaret ediyorlar değerli dostum. Az önce de vurguladığım gibi tüm kutsal yazılar İsa Mesih'e işaret ediyor. Tüm kutsal yazının ana konusu, merkezi İsa Mesih'tir. Ama din önderleri İsa'ya iman etmeye yanaşmıyorlar. Böyle yapmakla her şeyi kaybediyorlardı. İnsanlardan gelen yüceliği aramıyorum diyor İsa Mesih. Ama sizi biliyorum. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Babanın adıyla geldim ve beni kabul etmiyorsunuz. Ama başka biri kendi adıyla gelse onu kabul edeceksiniz. Yuhanna 5, 41-43 ayetler arası. Bir gün Mesih karşıtı denen kişi ortaya çıkacak ve insanlar onu kabul edeceklerdir. Oysa insanlar İsa Mesih'i kabul etmemişlerdi. Mesih karşıtı kendi adıyla gelecek. Bu kişinin kendisine ait bir putu olacak ve insanlar onu rahatlıkla kabul edeceklerdir. Birbirinizi yücelten ve tek olan Tanrı'dan gelen yüceliği aramayan sizler bana nasıl iman edebilirsiniz diyor İsa Mesih Yuhanna 5:44'te. Bunlar diğer insanlardan alkış bekliyorlardı. Bugün de bazen ismen Hristiyan kiliselerinde birbirlerinin sırtlarını sıvazlayan ama kulaklarını Tanrı'nın gerçeklerine kapatmış birçok papaz ve rahipler bulunmaktadır. Din adamları bulunmaktadır. Bunlar topluluğa Tanrı'nın gerçeklerini anlatacaklarına, cemaatten ilgi ve yakınlık görmeye, babamız diye adlandırılmayı ve el öptürmeyi severler. Tanrı'dan gelen övgüyü kazanmayı bırakıp insanların övgüsünü beklerler. Ve İsa Mesih bunun çok çok yanlış bir tutum ve uygulama olduğunu söylüyor. Sanmayasınız ki sizi babanın önünde suçlayacağım. Sizleri suçlayan kendisine umut bağladığınız Musa'dır. Çünkü Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o bana ilişkin yazmıştır. Ama onun yazdıklarına iman etmiyorsunuz. Benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz diyor İsa Mesih Yuhanna 5, 45, 47 ayetler arasında. Değerli dostum, bu çok önemli bir noktadır. Musa peygamberin yazdığı eski antlaşmanın ilk 5 kitabı üzerinde yaptığımız çalışmalarda belki hatırlayacaksınız İsa Mesih'e işaret etmiştik. Hem Musa'nın yazdığı 5 kitabın hem de eski antlaşmanın diğer kitaplarının, diğer peygamberlik kitaplarının her sayfasında ben İsa Mesih'i göremiyorsam bile inanıyorum ki her sayfasında, evet eski antlaşmanın her sayfasında İsa Mesih bulunmaktadır. Çünkü İsa Mesih Musa peygamber benim için yazmıştır demektedir. Ben İsa Mesih'in kutsal kitabın her sayfasında var olduğuna içtenlikle inanıyorum. Başta da dediğim gibi çünkü kutsal kitabın merkezi, kutsal kitabın işaret ettiği kişi, kutsal kitabın ana konusu her zaman İsa Mesih'tir. Eğer bir insan eski antlaşma yazılarına yani Tevrat, Zebur ve peygamberlerin yazılarına saldırıda bulunmaya başlarsa dikkat edin bu kişi böyle yaparak İsa Mesih'e saldırmayı amaçlamıştır. Ne yazıktır ki eski antlaşma kayıtlarına aptalca sarılmaya başlayıp ne yaptıklarının farkında olmayan birçok insan da vardır. Bu aynen akıl hastanesinde yatan bir delinin hikayesine benziyor. Deli adam almış eline kazmayı, başlamış hastanenin temelini kazmaya. Onu gören doktor sormuş, "Sen burada oturmuyor musun?" "Evet" diye karşılık vermiş bu deli adam. "Ama ben üst katta oturuyorum" demiş. Aynen bunun gibi değerli dostum birçok akılsız insanda ben artık yeni antlaşmada yaşıyorum demektedir. Oysa temel eski antlaşmadır. Tüm kutsal yazılar öyle diyor Elçi Pavlos 2. Timoteus 3.16'da tüm kutsal yazılar Tanrı esinlemesidir. Bütün kutsal yazı Tanrı sözüdür. Eski antlaşmayı yıkarsanız evi üzerinize yıkarsınız. Çünkü Rabbimiz şöyle demiştir. Eğer Musa'nın yazdıklarına inanmazsanız benim sözlerime nasıl inanacaksınız? Eski antlaşma ile yeni antlaşma değerli dostum el ele yan yana giderler ve bunları hiçbir zaman birbirinden ayırmak mümkün değildir. Evet bunlar bir bütündür. Bunları birbirinden ayırmak doğru değildir. Zaten ayırmak da mümkün değildir. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Ne yapar tüm kutsal yazı? Tüm kutsal yazı, tüm kutsal kitap gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar diyor 2. Timoteus 3, 16 ve 17. ayetlerde. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın.